Merhaba, Cepte Psikiyatri'de yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak ve internetteki bilgi kirliliğiyle savaşmak. Bir amacımız da uzaktan sağlığın, telehealth, kamera ile psikiyatrik ya da tıbbi görüşmenin ne kadar kolay ucuz olabileceğini, bu şekilde doğru bilginin nasıl yayılabileceğini ve koruyucu hekimlik anlamında ne kadar etkili olabileceğini göstermek. Özel bir konumuz yok. Soruları yanıtlayacağız. Bugün anlık soruları da yanıtlayacağız. O yüzden hemen sorulmuş birkaç soruya doğru geçiyorum. Oradan devam edeceğiz. Başlıyorum. Merhaba hocam. Geçen sene bana obsesyon tanısı kondu. Selektör kullanma mesleği doktorum. 6 ay kullandım. Gayet iyi hissetmiş, kullanmıyorum. KPSS'ye hazırlanıyorum. Sizce memur olarak atanama gibi durum olur mu? Bana sağlık raporu olarak olumsuz geri dönüş olur mu? Teşekkür ederim demiş. Şimdi soruyu sorun ismini göremiyorum. Sevgili Nilay bunu özetlediği için. Emin değilim. Yani şöyle emin değilim. Medulla sistemi üzerinde, yani resmi sağlık sistemi üzerinden psikiyatrici yazdırdığınız zaman size bir tanı konmak zorunda. Ve bu tanı ne yazık ki, ne yazık ki sağlık sistemimizin çok büyük bir eksikliği bence bu. Sizinle ilgili olmayabilir. Yani ben size unutkanlığınız için, hafif bir unutkanlığınız da olabilir. Eğer bir unutkanlık ilacı yazacaksam, sağlık sistemi bana size illa Alzheimer tanısı koymamı zorunlu tutuyor. Şimdi Alzheimer tanısı da sosyal, yasal, ehliyet, her anlamda idari, sosyal, yasal yaptırımları olan bir tanı. Bu yüzden böyle bir tanı aldığınızda, resmi sistemde ilaç yazdırdığınızda öncelikle profesyonel şoförlük, yani ağır hasta ehliyet denen ehliyetin ve silah raporunda ve askeri polis sınavlarında, silahlı koruma sınavlarında kesinlikle çok ciddi sıkıntı yarattığını biliyorum. Başka alanda yaratır mı? B sınıfı ehliyette yaratır mı ya da devlete memuriyette? Bence yaratmaması gerekir. Yani sizi hani bir obsesif çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir muhasebeci olabilir. Yani her hastalık kötü bir şey değildir ki. Belli mesleklerde iyidir bile. Ancak ne yazık ki sistem böyle bakmıyor. Pratisyen hekim arkadaşlarımız haklı olarak risk almak istemiyorlar. Ve sevk ediyorlar. Orada da konan tanı ve tanı ne yani? Size verilen antidepresan sadece işte uykusuzluk diye verildiyse ya da hafif anksiyete gibi bir tanı ile verildiyse, şimdi medullada neler değişti bilemiyorum. Çünkü bunları hekimler belirleyemiyor. Çok ilginç, Sağlık Bakanlığı da belirlemiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, yani Çalışma ve Sosyal Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve onun elemanları belirliyorlar. Hangi ilacı kullanacağımızı, hangi tanıyı koyacağımızı. Yani burada da bir tıbbi, sosyal endikasyon falan yok. Sadece hangisi maliyetli, hangisi maliyetsize bakıyorlar. Bu yüzden de 5 yılda bir de ehliyet almak zorundasınız. Hani şu sıra biz bunu çok sık yaşıyoruz. Hocam ben bu ilacı kullandım. Şimdi sorun oldu. Bu yüzden pek çok resmi sisteme girmek istemeyen bankacı, memur falan görmeye başladık. Yani hocam ben bunu nedenle sorgulanmak istemiyorum diyen. Ciddi sıkıntı olmaya başladı. Normalde bir sertralin tanısıyla, OKB tanısıyla sertralin kullanmanızın bir sorun olmaması gerekir mesleğinize baktığınız zaman, mesleğe göre. Hani özel timde olmayacaksanız, silah kullanmayacaksanız, uçak kullanmayacaksanız sorun olmaması gerekir. Ama yeni sistemde biraz da 2011'den beri uzak olduğum için neredeyse 10 yıl çok emin değilim. Oradaki o bakış açısına, ekibin bakış açısına bir sürü şeye bağlı. Bu kadar belirsizlik olur mu? Bunun kuralları olması gerekmiyor mu diyebilirsiniz. Haklısınız. Bunun için çok uğraşmıştık. Fakat şu an ortada gerçekten pek çok alanda belirsizlikler var. Emin değilim. Siz garanti Tide olun, bunu tekrarlatmayın bence. Yani aile hekiminize düz reçete yazdırın, gidin parayla alın. Bence. Yani çok da pahalı ilaçlar değiller. Zaten hastaneye her gidişiniz 52 lira. Yani aile hekimine gidip reçeteyi yazdırıp parayla alsanız eczaneden daha sorun olur, daha az masraf olur diye düşünüyorum. Didem Hanım sormuş. Bende yaygın anksiyete ve panik atak var. Geçti diyorum. Bir sene yok. Birden hop geliyor. Küçük dozda tekrarlıyor. Neden geliyor? Bizi mahvediyor. En zor kısımda düşünceler. Şimdi Didem Hanım, bunu şöyle anlatayım. Aslında neden iyileşemiyoruz diye videolar yaptık. Spotify'da var, YouTube'da var. Ama çok basitçe tekrar anlatayım. Klasik bir örneğimle benim. Beliniz ağrıyor Didem Hanım. Ben size ağrı kesici veriyorum. İşte macicik veriyorum ya da Apranax her neyse. Ve ağrınız geçiyor. 2 hafta ağrısız kalıyorsunuz. Kesiyorsunuz ilacı, ağrınız geri dönüyor. Çünkü Didem Hanım, beslenmeniz değişmedi, işiniz değişmedi, egzersiziniz değişmedi, hiçbir koşulunuz değişmedi. Ağrı kesici kullandınız ve geçti. Şimdi antidepresan ve anksiyotikler, antipsikotikler burada sadece anksiyeteyi kaldırır, depresyonu kaldırır, kaygıyı kaldırır, psikotik düşünceleri kaldırır. Fakat eğer yaşamımızdaki hiçbir sıkıntı değişmezse, yani bel ağrısı örneğin geri döneyim. Didem Hanım, belki yatağınız fazla yumuşak, sert yatakta yatmalısınız. Belki bel kaslarınız fazla zayıf. Belki omuriliniz fazla ince. Belki kalsiyumunu alamıyorsunuz, bir böbrek hastalığınız var. Bu yüzden kemikleriniz zayıflıyor. Belki mesleğiniz hamallık Didem Hanım. Yani belinizi ağrıtan bir çevresel koşula sahipsiniz. Ben size sert yatakta yat demeliyim, bel egzersizleri vermeliyim, diyetinize kalsiyum eklemeliyim, parahormon seviyenize bakmalıyım. Şimdi tüm bunları yaptığım zaman ve bunları yaptıktan sonra ilacı kesersem, o zaman hastanızın tekrarlama riskini çok azaltmış olurum. Aynı anksiyetede olduğu gibi. Ben size antidepresan verdikten sonra ya da yaygın anksiyete tanınızla herhangi bir ilacımızı verdikten sonra şemalarınızı çalışırsam, bireysel terapi yaparsam, psikoeğitim yaparsam, semptomlarınızın ne olduğunu nasıl kontrol edeceğinizi öğretirsem, bunun üzerine gitmeyi öğretirsem, şemalarınızı çalışırsak hep birlikte, hani tüm bunlar anksiyetenin geri dönmesini çok engelleyebilir, dozu azaltabiliriz. Belki de çok acayip bir genetik yatkınlığınız var yani. Belki GOAT'ınız inanılmaz hızlı çalışıyor. Bunları halledersek toparlayabilir. Bu yüzden bunlar olmadan ilacı kullanıp bırakmakla ilgili kriterler sadece tedavi için yeterli değiller. Çok iyi bir dosya takibi ve biyopsikososyal modelin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Selin Hanım, hamilelikte antidepresan kullanımı için ne düşünüyorsunuz demiş. Çok çok iyi bir soru bu. Bunu da yanıtlamıştık YouTube'da, Spotify'da ama tekrar yanıtlayayım. İlk 3 ay çocuğun organlarının oluştuğu organogenez safhası olduğu için iyi şeyler düşünmüyoruz. Kullanmayı önermiyoruz. Kolay kolay. Ama 3 aydan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı B ve C kategorisi denen ilaçlar var. B kategorisi zararsız olduğunu düşündüğümüz, bir zararı olmadığını düşündüğümüz ilaçlar. C kategorisi risk yarar oranına göre kullanabileceğimiz, çok çalışılmamış zararlı mı değil mi diye ilaçlar. Bunların içinde bayağı bir SSRI var. Yani mirtazapin var, halkın bildiği isimle Prozaclar, Lustraller falan var. Ama bundan yaklaşık 6 yıl kadar önce SSRI kullanımı, çocuklarda hani hamilelik sırasındaki SSRI kullanımı, antidepresan kullanımı çocuklarda konuşmayı geciktiriyor mu diye bir makale çıktı. Ben o zamandan beri yazmamaya çalışıyorum. Bu yüzden transdermal cranial stimulation dediğimiz deri üzerinden elektrik akımı geçiren kafada yöntemleri, başka yöntemleri, ilaçsız yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Başka tedaviler var doğum sonu depresyonu için. Türkiye'ye gelmedi, FDA onayı aldı bir hormon var. Ketamin var, esketamin belki kullanılabilir. En azından doğum sonu depresyonu şu bu için. Tüm bunlarla beraber baktığınız zaman Sena'nın bu bir kişiye göre pişirilen bir yemek. Ancak eğer hamilelikte antidepresan kullanımı gerektirecek kadar ciddi bir sıkıntı varsa, bu kişilerin, hamile kişilerin, hamile kadınların eşleriyle beraber şunu kabul etmesinde fayda var ve aileleriyle beraber. Doğum sonrasında emzirmeyebilirsiniz. Çünkü hamilelikte kullanabildiğimiz ilaçları emzirirken kullanamayabiliyoruz. Süt bezleri fazla yoğunlaştırıp verebiliyorlar. Ve çocuk için daha tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle sizden ricam, bu konuda psikiyatri size ciddi ve ayrıntılı sorular sorun, iyi araştırın. Hamileliği atlatabilsek bile doğum sonu böyle bir grup için çok ciddi bir risk. Zaten tüm kadınlarda bebek hüznü, baby blues olur. Ama doğum sonu depresyonu çok ağır, çok ciddi, çok büyük bir risk. Bunu küçümsememek gerekiyor. Çok ciddi eğitilmek gerekiyor. Ne zaman doğuracağınız, hangi ayda doğuracağınızın bile önemi var orada. Yanınızdakilerin önemi var, pek çok şeyin önemi var diye düşünüyorum. Hocam, evine derse gittiğim ikinci sınıf erkek öğrencim bir yakını tarafından özel bölgelerin dokunduğunu anlattı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu şimdi bunu öncelikle bunun bir yanlış bir şey olduğunu, son derece yanlış bir şey olduğunu, onun sorunlu olmadığını ona söylemelisiniz. Bu noktada da yakınının aynı derecede akrabası olan, hani anne tarafı ise anne tarafı, baba tarafı ise baba tarafına durumu iletmenizi şiddetle öneririm. Çünkü çocukların histerik özellikleri olabiliyor bir. Ailelerin kendi iç dinamikleri var. Bunu doğrudan yasaya aktarırsanız çocuklar inanılmaz travmatize oluyorlar. Ben deneyimimi anlatıyorum. Kesinlikle gizleyin, örtbas demiyorum. Ama çocuklar, yani bir yasalarımız çok hardcore yasalar. Yani ben 10 yaşında zihinsel engelli çocuğun bağıra çağıra, yani yasa emriyle sorguya alındığını gördüm. Yani çok çok travmatize edici olabiliyorlar yasalar ya da yasal işlemler. Yani nereden buna bulaştım oluyorsunuz? Çok vicdan azabı duyabiliyorsunuz çocukların yaşadıkları travmalar nedeniyle. Bu yüzden hani oradan başlamanızı şiddetle öneririm. Evine derse gitmekle ilgili de size uygun davranmayabilirler. Boş verin onu. Olsun o kadar. Ama lütfen hani kimse, o amca, dayı, yeğen, kuzen kimin yakınıysa o kişiyi çağırıp, ya böyle bir şey söylüyor, lütfen oğlunuzu, kızınızı dinler misiniz? Gibi bir tavsiyenin çok değerli olacağını düşünüyorum. Çok hayati olacağını, çocuk için çok değerli olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Burada sormanız bile çok önemli ve aydınlatıcı. Çok da zor sorular. Yani yanıtlarken böyle her cümlemi 2-3 kez gözden geçiriyorum. Benim ilaç raporum var ama ilaçları kullanmıyorum. SGK siler mi? Bu efsane nereden çıktı bilmiyorum. Arkadaşlar, dijital bir çağda yaşıyoruz. Paylaştığınız hiçbir fotoğraf, hiçbir rapor, hiçbir şey silinmiyor. Hiçbir şey yani. Bu yüzden hani bunu SGK'dan da doktordan da istemeniz mümkün değil. Artık dijital bir dünyadayız. Yaptığımız her şey kaydediliyor. Her şey, her tıkımız, her raporumuz hepsi kaydediliyor. Böyle bir resmi prosedür yok. Şu olabilir. Bu adam tam remisyonda deneyebilir. Ama yine de hiçbir psikiyatristin ya da kurulun silah raporu vereceğini ya da ağır vasıta ehliyeti verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yasa bunları çok katı yasaklamış. doğrudan söylüyor. Yani 6136 sayılı yasa, ateş silahlar yasası. Yani psikiyatri hastaları silah sütü alamaz. Nokta. Yani ayırmamış anksiyeteler, onlar, bunlar. Hangi hekim böyle bir yasanın varken altına imza atar ki yani? Ki bu yasa gereği adamın mesleğinden alıyoruz. Yani askerliğinden, polisliğinden alıyoruz. Kim size onu verir geriye? Böyle olamaz yani böyle bir şey. Hocam antidepresanlar kilo aldırım demiş. Bakın antidepresanlar kilo aldırmaz. Bazı ilaçlar ciddi biçimde kilo aldırır. Bazı ilaçlar ciddi biçimde kilo verdirir. Kilo aldıran ve kilo verdiren ilaçlar böyle bilmemize rağmen bazı insanlarda tam tersi etkili olabilirler. Tırnak içinde bunu o kişide düşük dozda başlayıp deneyerek, yani tırnak içinde deneyerek anlayabiliriz. Acayip kilo aldıran mirtazapin iki hastamda kilo verdiriyor. Acayip dikkati arttıran, uykuyu kaçıran metilfenidat Ritalin iki tanıdığımda hastamda acayip uyku yapıyor. Yani bu kişiye göredir. Tedavi kişiye göre pişirilen bir yemektir. Takip bu yüzden gereklidir. Bu yani bu numara contalar, bu numara anahtarla mı çözülüyor gibi. Hani insanlar fabrikasyon yaratılmış yaratıklar değiller. 8 milyar insanın 8 milyar birbirinden ayrı özelliği var. Hani hepsini böyle bir algoritmada dizebilsek hepsinin yani birbirine eş değer insan bulamayabiliriz. Bu yüzden kilo aldırabilir, verdirebilir. Sizin genetinize, yapınıza, beslenmenize, koşullarınıza bir sürü şeye bağlı. Obsesifim. 20 yıldır 6 ay tedavideyim. Prozac ilaçları içiyorum. Olayın üzerine git, ilaç olmaz diyor. Durumum ağır. 6 ay iyileşmek için yeterli mi? İyileşmedim demekten utanıyorum. Tek en ağır hastası benmişim gibi. Ben yanlış mıyım demiş. Şimdi yani bu 6 aylık tedavide öncelikle obsesyondaki ilk seçenek değil ilacınız. Ve eğer kaygılarınız en azından %50 azalmadıysa üzerine gitmeyi yapamayabilirsiniz. Çünkü obsesyondaki insanlar aptal değiller. Ancak hani programda hata var. A'ya basınca X çıkıyor. Şimdi üzerine git. A'ya 20 kere bas derseniz 20 kere X çıkacak. X pekişecek. Programda hata var. Bu yüzden hani önce kaygıyı gidermek, obsesyonu en az %50 azaltmak. Ondan sonra üzerine git demek bana daha mantıklı geliyor. Burada en ağır hastanın siz olduğunu düşünmüyorum. Bu hisse kapıldıysanız yani buraya yazdıklarınız bir terapide ki çok değerli olan şimdi ve burada ilkesiyle çok değerli geri bildirimler. Bunları yazılı bir hale getirip ya da şöyle ifade edebiliyorsanız terapi sırasında doktorunuza ifade eder misiniz? O kadar değerli ki bu. Yani çünkü ben bir terapist olarak sana zarar vermek istemem ve sende bu hissi yaratmak istemem. Muhtemelen doktorumuz da bunu istemiyor. Ya buna yol açan ya da bir yanlış algı varsa benim yaptığım fark etmeden bir ısrarım olabilir. Bazen bende de var o defekt. Hani hastayı hızlı iyileştireyim falan oluyorsunuz. Olmayabiliyor o. Hasta buna hazır olmuyor, ailesi hazır olmuyor, terapiye hazır olmuyor. Ve orada sekiyorsunuz siz. Yani orada hekimin direkt geri çekilebilmesi gerekir. Çoğu hekim arkadaşım da bu yetkinlikte olduğunu düşünüyorum. Bence bunu yazın ve paylaşın hekim arkadaşımıza. Çok değerli bir geri bildirim bu. Yani bana verdiğiniz geri bildirimi ona vermelisiniz. Buna utanıp çekilmeyin. Yani buradaki tıkıntı, en büyük sıkıntı hani iyileşemedim demekten utanıyorum cümleniz. Yani bundan utanılacak bir şey yok. Hastalık utanılacak bir şey değil. Hastalık bu. Yani bir insan derisinde benim olduğundan, gözünün yeşil olduğundan ya da ne bileyim hemoroidi olduğundan falan utanır mı yani? Bu da öyle bir şey. Biyolojik bir şey bu. Selamun aleyküm. Panik atak, anafilaksi bir rahatsızlıkları olan kişiler ilaç kullanmadan sıkılır, yenebilirler. Şimdi panik atakta ilaçsız bir ilaççı olabilir. Hastalığın şiddetine göre. Hastalığın şiddetine göre. Bilişsel terapi işe yarayabilir. İlaçla başlayıp ilaçsız gidebiliriz. Pek çok şey. Anafilaksi dediğiniz şey bir alerjik reaksiyon. Bir ilaca bağlı, bir maddeye bağlı, ağır ve ölümcül olabilen bir reaksiyon. Bunların ilaçsız yenimi yok. Yani hatta komalık oluyor insanlar. Acillerde zor hayata döndürüyoruz, yarısını döndürebiliyoruz. Yani anafilaksi ilaçsız yenen biri ben ne gördüm, ne duydum, ne de tıp tarihi yazıyordur. Bu şeye benzer. Yani evre 4 akciğer kanserini ilaçsız yenilebilir mi gibi zannetmiyorum. Belki de orada bir kelime hatası var. Yani anksiyete mi demek istediniz acaba? Merhaba hocam, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Pozitif, olumlu olup düşünmek hayatımızı değiştirir mi? Bilinçaltı ile ilgili videolar var. Yaşam koçu Serpil Hanım. Bilinçaltı uzmanı X Bey. Gerçekten böyle bir şey var mı? İnsanlar eskimek için, para kazanmak için çıkardıkları sahte bilgi mi? Çünkü herkes öyle söylüyor. Bir altına yanlış oldukları yorumlarda. Şimdi bunu benim yorumlamam çok mümkün değil. Çünkü ben gerek Serpil Hanım'ı gerek Murat Bey'i tanımıyorum. Ne yaptıklarını da bilmiyorum. Ama kendi bilinçaltı terimini kullanmamaya çalışıyorum. Çok mu farklı? Bilinç dışı kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bilinç altında sanki halının altında böyle birikmiş süpüreceğimiz şeyler var gibi. Bilinç dışı dediğimiz şey ise bizim bilinçli olarak aslında aktif olarak unutmaya çalıştığımız karşılaşma canımızı sıkan şeyler diye. Bilinç dışı da böyle bir temizlik, hipnoz yapayım, bunu halledeyim, seni gerileteyim, bak abicim küçükken işte bakkal amca sana kış demiş, o yüzden bu olmuş. Böyle bir şey yok yani Amerikan filmleri dışında. Ben görmedim bunca yıldır yaşamımda. Bu beylerin ve hanımefendinin videosunu izlemedim. İzleyecek bir zamanım da olmayabilir. Ama bilinçaltını temizleyen, bunu düzelten filan bir teknik yok. Buna en yakın söyleyebileceğimiz şey hipnoza benzeyip de böyle bir iki seansta faydası olabilen IMDR ya da EMDR diye Türkçe okuduğumuz bir yöntem var. Bu da geçmiş travmalardaki anıların acısını hafifletiyor. Son derece etkili. Prolonged exposure, uzatılmış yüzleştirme de EMDR'ye benziyor. Türkçe kullanmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sunumda böyle gereksiz bazı İngilizce kelimeleri araya sıkıştırdığımı fark ettim. Çok utandım. Bu yüzden olabildiğince Türkçe telaffuz etmeye harfleri ve Türkçe kullanmaya çalışıyorum. Burada eğer olabilirse bu kişilerin kendi CV'lerine, diplomalarına ve o kişilerle ilgili gerçek hasta yorumlarına bakmanızı öneririm. İnternet bu anlamda ciddi bir demokrasi. Çok işe yarar diye düşünüyorum. 5 aydır Secida kullanıyorum. Herhalde bir Ciprolex muadili bir ilacımız bu. Stoles ya da Estoles muadili. Estelopram ya da Estelopram. İlacım bitti. 2 gündür içmedim. Başım çok kötü, ara kalkamıyorum. SSRI'ların kişiye bağlı hafif ya da ağır yoksunlukları olabilir. Hiçbir şey yapmasanız 2 haftada geçerler. Ama birdenbire böyle bırakırsanız canınız sıkılır. Böyle başınız ağrır. Sıkıntı yaşarsınız. Lütfen hiç olmazsa doktorunuza danışın. Yarım doza indirip sonra yani 1/3'e azaltıp 1/3'e azaltıp falan gitmenizi öneririm. Bende mizofoniya var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Seslere takıntılı olmak. Yani saat sesi, ağız çapırtısı vesaire. Öfkeden deliriyorum. Yani ama rahatsız olma değil. Öfkeden deliriyorum. Çarpıntım oluyor. Bunun ilaçla tedavisi yok. Ne yapabilirim? En rahatsız olduğum şey horlama. Bu yüzden işimi araya yatırıyoruz. Uzun bir psikiyatrik geçmişim de var. 2,5 yıldır kullanmıyorum. Mizofoniya tek bir tanı değil. Efendim yani uzun psikiyatrik geçmişinizde de olduğu gibi genellikle afektif yapıda, yaygın anksiyetede, şunda bunda gördüğümüz ya da obsesif kompulsif kişilikte ve tedavi de ciddi anlamda SSRI ile neyse altta yatan buna neden olan altta yatan birincil etkenin, birincil hastalığın tedavisi ciddi fayda görüyor. Eğer evliliğinizi etkileyecek kadar sıkıntılıysa sizden ricam lütfen bir psikiyatri uzmanından yardım alın. Geçmişte kullandığınız ilaçlar, yan etkileri, tanılarınız ciddi bir dosya oluşturarak çok fayda görürsünüz. Bu takıntı için evlilik bitirilmez diye düşünüyorum. İnsan iyi olmak isterse savaşmalı, ruhunu rahat bırakmalı, insanlardan uzaklaşmalı, o zaman iyi olur zaten. Şimdi burada iki tane sorun var. Bu soruların yazanları görmediğim için hitap edemiyorum. Kadın erkek olduğunu bilemiyorum. Nilay benim için bunları eliyor. Anlık sorular çünkü. Bir, savaşmalıyı nasıl halledeceğiz? Yani ruhumuzu rahat bırakmayı ve savaşmalıyı nasıl halledeceğiz? Yani bunun yolu ne? Bunu hani Budizm bulamamış, dinler bulamamış. Yani hazır bir reçete yok. İkincisi, insanlardan uzaklaşmak o kadar kolay değil. Hanımefendi, beyefendi artık. Yani o kadar kolay yapamadığımız bir şey. Yani bu sizi rahatsız eden, çatışmayı yaratan şey eşiniz olabiliyor, çocuğunuz olabiliyor, iş yeriniz olabiliyor. Bazen normal bir hayat oluyor, siz çok hassas oluyorsunuz. Yani o kadar kolay değil. Yani bunun yöntemini bilen, hazır bir formül varsa, hani şunu demek çok kolay. İnsan sportmen olmalı. Ya da insan rahat olmalı. Tamam, anladım. Nasıl? Ne kullanarak, nasıl, hangi koşullarda? Çok çok kolay bir şey değil diye düşünüyorum. Ders çalışmak istiyorum, evde çok sıkıldım. Çalışmak istiyorum. Üniversite yoktu ama sonuna geldik, her şey etkiliyor. Soruyu çok anlamadım. Ancak yani koşullarınızı değiştirmeyle ilgili bence birine danışın. Psikolojik, klinik psikolog arkadaşlarımız olabilir, rehber öğretmenler olabilir, aile hekimimiz olabilir. Bakın iyi bir dostunuz falan da olabilir. Aile dostunuz da olabilir. Birine danışın. Bu sorduğunuz soru bir psikiyatrik değil. İdari ev, sosyal. Psikiyatrinin ilgileneceği bir alan değil. İki, psikiyatrinin ilgileneceği bir alan. Durduk yere sıkılıyorsan zaten tedavi gerekiyor. Yani burada soruyu açmak lazım ama açmak, netleştirebilmek, tanımlayabilmek, ifade edebilmek anlamında önce bir yakınınızdan başlayarak danışın diyorum. Hocam ben öfkemi kontrol edemiyorum. En ufak bir şey tetikliyor. Kalp atışım, nabzım çok hızlı atıyor. Durduramıyorum. 2 ya da 3 ayda bir oluyor. Öfke kontrolü ile ilgili birkaç tane yapılandırmış eğitim alabilirsiniz. Altta yatan nedene bakabiliriz. Bu titiz bir kişilik yapısı olabilir. Tahammülsüzlük olabilir, başka bir şey olabilir. Mesela yine cinsiyeti göremediğim için adet öncesi gerginlik, premenstrüel disfori dönemlerinde oluyordur bu. Yani kadınlarda. Uyduruyorum yani işe dönük bir sıkıntıyla oluyordur. Tüm bunlarla ilgili bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Yine aile hekiminizden başlayın. Öfke kontrol eğitimi alın klinik psikolog arkadaşlarımızdan gibi gibi. Halsizlik oluyor. Bazen enerjik olmak için ne yiyip ne içmeli. Bir dakika. Halsizlik oluyor dediğiniz noktada guatr mı az çalışıyor? B12 folik asit mi eksik? Kansız mısın? Bu hangi dönemde oluyor? Kapalı havalarda mı oluyor? Yani aile hekiminden başlar mısınız? Yani aile hekimleri oldukça yetkin insanlardır. Bu adamlar doktor yani. Oldukça yetkin insanlardır. Buradan başlarsanız çok değerli. Orada yakalayamazsanız halsizliğinizle ilgili, halsizlik çok komplike bir kavramdır. Dahili, psikiyatri, nöroloji ilgilendiren. Belki de otozomal resesif bir genetik hastalığın, kas hastalığın var. Halsizlik dediğin şey 10 yıl sonra seni öldürecek bir kas zafiyeti. Nereden biliyorsun ki yani? Merhaba hocam. Yalnızlık korku çocukluğuna bir şey olacak korkusu küçük bir örnek çay içiyoruz. Onun çocuğa döküldü, onu ağlamasa sen git der, kafamda canlandırırım. Panik atak değildir. Bunlar genelleşmiş anksiyetedir. Adı yaygın anksiyete. Genelleşmiş anksiyetedir. Ve tedavisi vardır. Çok iyi bir tedavisi vardır. Çok iyi tedavileri var. Lütfen yine aile hekiminizden başlayın. Acayip fayda görürsünüz. Böyle yaşanmaz. Altta ne yatıyordur genelleşmiş anksiyetenin? Obsesif kişilik mi yatıyordur? Afektif yapı mı yatıyordur? Eşe bağlı bir stres mi? Bilemiyorum. İşe bağlı bir stres mi yatıyor? Bilemiyorum yani. Ama lütfen yardım alın. Çok da güzel bir tedavisi var çünkü bunun. Hocam, otobanda araba kullanırken eşim fenalık geçiriyor. İnmek istiyorum. Ya ben fenalık geçiriyorum. Özür. Ben de cümleyi düzeltmeye çalıştım. Arka katta ikamet ediyorken üzerimde tonajlılık olduğunu düşünüp hemen balkona çıkıyorum. Kıyıda yüzerken denize çıkmayı istiyorum. MR'a giremiyorum. Panik, hayır, genelleşmiş anksiyetedir, yaygın anksiyetedir. Bununla ilgili Spotify ve YouTube'da sunumlarımız var. Çok sık kullanılan bir tanıdır, yaygın bir tanıdır. Harika bir tedavisi vardır. Böyle yaşamayın. Çok güzel tedavisi var. Yani bunun için de böyle atla deve profesörler o bu filan cartlar gerekmiyor. Yani size en yakın, en kolay ulaşabileceğiniz psikiyatri uzmanı arkadaşımıza ulaşın, ne olur. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. 32 yaşında sigara içmeye başladım. 48 yaşındayım. Her gün bırakacağım diyorum. Sinir agresif oluyorum. Harika bir soru. İnanılmaz güzel sigara bırakma, bağımlılık bırakma ilaçları var. Çok daha güzelleri geliyor. FDA onayı aldı mesela geçen hafta bir tanesi. Nefis bir ilaç. Aşerme merkezini direkt kapatıyorlar. Ne olur aile hekiminden başlayarak, bu sigara bırakma merkezlerinden başlayarak yardım alın arkadaşlar. Bağımlılık dünyanın en ağır hastalığıdır. Hani ben bir alkolik geldiğinde keşke şizofren olsaydım falan diyorum yani. Tedavi oranları daha yüksek çünkü. Lütfen yardım alın. Çok rahat da bırakabileceğinizi düşünüyorum yeni ilaçlarla. Lütfen yardım alın. Ne olur. İlaç verip bildiğimizi anlatıp yap diyorlar. Özel terapi nasıl bir şey? En iyi özel hastane bile hep anlatıyor. Bu terapi yapmıyorlar. Terapi ilaçla kendimi nasıl uygulayabiliriz? Ne olur? Obsesif doğru nedir? Yapamadığım bir şey yap. Eve gel ağla hazır ama alışma. Altı. Evet, çok böyle bölük pörçük. Biz üzülmek istediklerini bekliyoruz. Çok bölük pörçük bir soru. Anladığım kadarıyla özel terapi diye bir şey yok. Terapinin türleri var. Bilişsel terapi, dinamik terapi, davranışçı terapi, şema terapi, kabul ve karar terapisi gibi. İlaçlar ağrıyı kesiyorlar, anksiyeteyi, ruhun ağrısını kesiyorlar, depresyonu azaltıyorlar. Sonra psiko eğitim yapıyoruz. Psiko eğitim, hastalık nedir, belirtileri nedir, nerede ne yapmalıyız, nasıl var olmalıyız, hayatımızı nasıl düzenlemeliyiz gibi bir şey. Sonra bu noktada kişinin giremediği, yapamadığı, yapamayacakları listesindekileri çıkarıyoruz. Ya da depresifse bunu oluşturan neden. Ya da çekingense, sosyal fobisi varsa bununla ilgili şemalarını, her neyse artık uygun terapiyi seçiyoruz. Bununla ilgili ev ödevlerimiz oluyor, okumalarımız oluyor. Adım adım ilerliyoruz. Ondan sonra kişi bunları yapabilir hale geldiğinde başta psiko eğitimde konuştuğumuz yaşamı düzenleme ile ilgili neler yapabileceğimizi tekrar ortaya koyuyoruz. Evire çevire bakıyoruz. Bunu nasıl düzenliyoruz? Hayatı nasıl yaparız? Nasıl geçer diye. Bu da çok keyifli bir şey. Hayatınızı nasıl düzenleyeceğinizi oturup çalışıyorsunuz. Tatbikat yapıyorsunuz. Yaşayarak öğrenmekten çok ucuz, çok kolay bir şey. Ve bu hızlı bir şekilde toparlıyor. Resmi sistemde terapi yapmak çok zor. Hasta sayısı çok fazla. Yani bir terapistin günde 8-10 kişiden üstün fazla görmesi mümkün değil. Ben gidiyorum, 90 kişi var önlerinde. Resmi özel hastane dediğiniz şeyler SGK ile anlaşmalıysa özel hastane değil. Onlar yarı devlet. Onlar da günde 90 kişi görmek zorundalar. Sahipleri devlet değil sadece. Sahipleri bir şahıs ama fark etmez. SGK ile anlaşmalı. Herkes SGK'dan parasını alıyor. Bu yüzden de 90 kişiyi görmek zorundalar. Hocam psikiyatriye gittim. Rahatsızım, panik atak, anksiyete gibi şeyler saydı. Paxil diye ilaç verdi. Yan etkisi olur mu bırakalım diye korkuyorum. Burada yanıt vereceğim tek şey şu. Antidepresanlar uyuşturucu değildir. Rahatlıkla bırakırlar. Rahatlıkla bırakılabilirler. Geri kalan tanılarınız, korkularınız, yan etkileriniz hekiminizle konuşmalısınız. Yani yakın olan, direkt temas edebildiğiniz hekim çok değerli bir şey. Yani bu dünyada pek çok ülkede ulaşılamayan bir şey. Sizden ricam lütfen hekiminizle konuşun. Çok değerli ulaşılabilir bir hekiminizin, psikiyatrisinizin olması. Çok zor çünkü. Yani benim yurt dışındaki akrabalarım ulaşılamıyor. Ben dediğim gibi Berlin'de kızıma bir yıldır psikiyatrist bulamıyorum yani. 28 yaşındaki kızım kaşlarını saçlarını yoluyor. Bir şey yaptıramıyorum. Yüksek lisans yaptı. Üniversite mezunu. Üzülüyorum. Trikotillomani denen bir tanımız var. Çok ciddi kaygı ve takıntıda oluyor. Ciddi tedavi gerekiyor. İlaç tedavisi gerekiyor. Aynı zamanda davranış sorunları tarif ediyorsunuz. Ciddi bir psikiyatrik yardım almanızı şiddetle öneririm. Kendisiyle konuşun. Daha iyisi Rehberlik Online diye bir sitemiz var. Oraya girmenizi rica ediyorum. Orada diagnostik ve seciri testleri var. Samimi bir şekilde doldursun. Onun yapay zekanın yorumladığı raporlarına baksın. Ve orada eğer patolojik görüyorsa, yani tüm Türkiye'deki normlar arasında kendi patolojik bir skaladaysa, bir bölümdeyse lütfen kendisi yardım alsın. 28 yaş. Size ne? Siz hobilerinize dönün, eşinize dönün, kendinize dönün. Yani yardım arayabilir. Sizden zeki, eğitimli, doktorası var. Size ne yani? Boşanılan eş ısrarla dönmek istiyorsa nasıl bir yolu izlemeliyiz? Şimdi bununla ilgili bir hafta neredeyse, hatta 2 haftaya sarkan program yaptık. Boşanılan eş saçma sapan bir gerekçeyle ayrılmış da hatasını anlamış mı geri dönmek istiyor? Boşanılan eş sosyopat, benim oyuncağım benden kaçamaz diye mi dönmek istiyor? Boşanılan eş paranoid, benim karım başka hiç kimsenin yanına giremez diye mi istiyor? Hani neden istiyoruz biz bunu? Bunu bir profesyonele danışın. Yani eş terapisi deneyimi olan psikiyatrist, klinik psikolog birine danışın bunu. Yani eşinizin özellikleri önemli. Neden dönmek istediği önemli. Neden ayrıldığınız önemli. Hatta nasıl ayrıldığınız önemli. Hocam 46 yaşındayım, engelliyim. Uyku problemi yaşıyorum. Sürekli ağlama istiyorum. Gelecek korkusu var. Şimdi bahar geçişindeyiz. Bu sürekli ağlama isteğinin engelle falan ilgisi olmayabilir. Belki depresyonu arttırabilir. Depresyonlar artıyor. Ama sürekli ağlama isteği depresif bulgu açısından çok önemlidir. Uyku bozukluğunuz eklenmiş, biyolojik bulgular eklenmiş, gelecekle ilgili kaygılar. Ne olur bir yardım alır mısınız ya? Bu da yani belki de bir tane çok düşük dozda bir SNRI bir şeyi çakacağız, geçeceğiz ve o harikayım olacaksınız. Böyle yaşanmaz ya. Sürekli ağlama isteğiyle yaşanır mı ya? Ya böyle bir şey olamaz yani. Ben bunu 3 gün yaşasam kendime antidepresan başlarım. Böyle yaşamam yani. Mümkün değil yani. Lütfen yardım alın. Rica ediyorum. Hocam ben panik hastasıyım. Mücadele ettim. Kardiyoluğum bana transkapuskas verdi. Yatmam için panik atakım azaldı. Bu ilaç bağımlılık yapar mı? Bu ilaç transkapuskas bir kalp ilacı değil. Siz muhtemelen de kalp hastası değilsiniz. Siz anksiyete hastasısınız. Panik hastasıyım diye yazmışsınız ama belki de genelleşmiş anksiyeteniz var, şu var, bu var. Transkapuskas içinde medazepam içeren, uzun etkili, hafif bir sakinleştirici içeriyor. Bu yüzden kaygınızı azaltıyor. Kaygıyı biz sakinleştiricilerle değil antidepresanlarla azaltmayı seviyoruz. Çünkü bağımlılık yapmıyorlar. Medazepam bağımlılık konusunda çok uzun bir böyle öyküsü yok. Çok fazla medazepam bağımlısı yok, transkapuskas bağımlısı. Ama yine de bir sakinleştirici, tedavi edici değil. Düzgün bir yani kardiyolog yani psikiyatristiniz olması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir psikiyatri tedavi almanız gerektiğini düşünüyorum. Tek başına panik transkapuskas vermiyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. 6 yaşındaki kızım birkaç haftadır ona dokunduğumuz yeri yıkıyor. Kimseye kendini öptürmüyor. Anne babaya da aynı eline gidince havada tutuyor. Kapıda dememeye çalışıyor. Bunun bilinçaltı ne olabilir? Nasıl yaklaşmalıyız? Bilinçaltı kelimesini bu yüzden sevmiyorum. Yani 6 yaşındaki bir kızla bilinç oluşmamış ki bilinçaltı oluşsun. 6 yaşındaki kızınız eğer son bir ay içinde ateşli bir beta-hemolitik streptokok enfeksiyonu geçirdiyse PANDAS diye bir sendrom var. PANDAS. Postherpetik obsesif sendrom gibi bir şey, kısaltması. Hani beta hemolitik streptokokla boğazınıza enfeksiyon oluyor. Kalbi tutarsa kalp romatizması, işte eklemi tutarsa eklem romatizması, beyni tutarsa da obsesyon gelişiyor. Yani 2 haftada 6 işte kızda gelişen obsesyonda, hani ağır bir taciz, abuz falan yoksa, yani lütfen hemen bir çocuk psikiyatrisi arkadaşımıza gidiniz. Yani ellerini yıkayınca havada tutuyor dediğiniz şey, çok 6 yaşındaki bir kızda böyle bir bulaş obsesyonu ben bu yaşımda görmedim. Bunu geçiştirmeyin. Bakın, obsesyon, anksiyete, psikiyatrik hastalıkların biyolojik kökleri var. Yani bilinçaltı dediğiniz şey, 6 yaşındaki bir kızın bilinçaltı ne olabilir? Uzan çocukluğunu mu anlatacağız biz bu çocuğa? Ya ne anlatacak bize? Yani ana rahmini mi anlatacak? Ya burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bilinçaltı kelimesi tehlikeli bir kelime yani. Tehlikeli de demek istemiyorum. Yani bir karşılığı yok uygulamada. 10 yıldır panik atak ilaç kullanıyorum. Bırakınca hemen hastalık yeniliyor, içmek istemiyorum. Bakın, psikiyatride bir kural var. Etkin doz, etkin süre. Paksilin, paroksetinin yapılmış tedavi, anksiyete ve depresyon çalışmalarının hepsi 30 miligram ve üstüyle yapılmış literatürde. 20 miligram ancak idame doz olabilir. Yani siz hastalığı yenmiyorsunuz. Hastalık ölmüyor. O canavar hiçbir zaman boyunu geçen bir ilaç düzeyi dozuna ulaşmıyor. Boğazına kadar çıkıyor. Biraz zorlanıyor. Bulgular azalıyor. Siz tamam rahatladım, ilacı kesin, tak canavar canlanıyor. Lütfen, hani bu bana yetmiyor diye hekiminize danışın. 10 yıl değil, yani 100 yıl kullansan o zaman yetmeyecek zaten. Yani. Bunu yenmeden ve üzerine gitmeden, yaşamı düzenlemeden bunu yapamazsınız. Alkolik bir kişiyi tedaviye nasıl ikna edebiliriz? İlerisi alkolik içecek kalmıyor. İşte başka bir var mı? Erken tedavi denendi. İlaçları alkolle içti. Böyle bir yolu yok. Ha, ne güzel. Cinsiyeti bilmiyorum. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Bir kişi tedavi istemezse madde bağımlı, onu tedavi edemezsiniz. Kendinizi koruyun. Eğer eşinizse kendinizi ve çocuklarınızı koruyun. Ne yaparsa yapsın. Kişi istemeden bir madde bağımlılığında tedavi yapılamaz. Vesayet altına aldırabilirsiniz, olabilir. Ama çok sert oynamanız gerekecek. Aldırabilirsiniz. Alkolik bir kişi vesayet altına alınabilir. Bir hukukçuyla konuşun ama çok sert oynamanız lazım. Yani merhametle olmaz bu iş. Ve ona rağmen olmaz. Ona rağmen olmaz yani. Hipokampal skleroz nedeniyle ya da buna istinaden yapılan cerrahi operasyon ile karşılaşabilecek rahatsızlıklar ne olabilir? İnanamıyorum. Muhtemelen böyle bir tabloda epileptik atak geçiriyorsunuz, epilepsi cerrahisi geçirmişsiniz. Sarı ameliyatı. İnanılmaz teknik bir soru. Ne olur bu kadar teknik soruların kes kısa bir demeyiz. Bu kadar teknik soruların yanıtlarını internetten aramayın. Bakın, tıptaki uzmanlık soruların uzmanlık bilgisi o kadar niş, o kadar ayrıntılı, o kadar değerli ayrıntılar içerirler ki. Bu yüzden bunu internette bulamazsınız ve kişiye özgü pişirilir bu yemek. Bunu buradan aramayın. Kendinize çok büyük haksızlık. Yani ben bir beyin cerrahı olacağım. Bir nöroloji ekibim, psikiyatri ekibim olacak. Epilepsi cerrahisi yapacağım. Yani beyin cerrahlarının herhalde üçte biri falan yapabiliyordur. Ve böyle, yani siz bu soruyu ona değil bana soracaksınız. Bu kendinize çok büyük bir haksızlık gibi geliyor bana. Ben aşırı sinirlenme, ölüm korkusu sorunlarım vardı. Doktorum bana ilaç önerdi. Kendimi çok 2 gündür almıyorum, rahatsız hissediyorum. Bu ilaç tedavi doğru mu? Bakın, çok korkuyorum. Doğru mu sorularınızın sorduran şey siz değilsiniz. Hastalığınız. Hastalıklarımız canlı ve direniyorlar tedaviye. Almadığınızda eğer hani huzursuz hissediyorsanız çekilme bulgusu çok düşük dozda ve çok hafif yan etkisi olan bir ilaç. Ne olur doktorunuza koordine olun. Ne olur doktorunuzla birlikte çalışın. Lütfen ona rağmen, kendinize rağmen kesmeyin tedavinize rağmen bunları. Tedavi çok komplike bir şey. Biz psikiyatri ilaçlarıyla beyin ameliyatı yapıyoruz. Bu komşu Ayşe teyzenin kesat diye bir şey de değil. Böyle bir lüksünüz yok sizin. Böyle, ya tedaviye girmeyin. Ama girdiyseniz bunu devam ettirin lütfen. 2013'te aldığım bir ilaç yapıyorum. Memnun ede polis olmamı etkiler mi? Emin değilim. İlacınıza bağlı. Tedavideki diğer raporlarınıza bağlı. Sonra ilaç kullanmanıza bağlı. Pek çok şeye bağlı. Ama medullada görünüyor. Yani resmi sistemde görünüyor. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. 12 yaş oldum. Ergenliğe giriyor düşünüyorum. Aşırı agresif. Evde bu anne baba değil, ben değil de o nasıl davranmalıyız? Her zaman susup sakin olamıyorum. Sakin olmak zorunda falan değilsiniz. Anne baba sizsiniz. 12 yaşta durduramıyorsan 15'te öteceksin. Çocuklara sınır koyma. Ben nesli gibi kitaplar var. Yayınlarda önerdik. Sorumluluk alamayan gençler gibi programlar yaptık. Ne olur bunları izleyin. Acilen çocuk psikiyatrisi arkadaşlarımızdan, rehber öğretmenden başlayarak yardım alın. Bu ergenliğe girmek hiçbir şeyi mazereti değil. Giriyorsa giriyor yani. Ama kurallar var, yaşam var. Öyle bir şey yok. Bu agresyonu düzeltmek de çok kolay. Agresyonu düzeltip kurallar konup çözülebilir. O çok fazla program yaptık bu konuda. Ne oldu? Bir kaçtık geri dönün bakın. Spotify'da ve YouTube'da. Düşüncenin bipolar hastalığa etkisi olur mu? Elbette birbirini etkilerler bunlar. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar. Hani başınıza bir şey gelir, düşünceleriniz yoğunlaşır, hastalık tetiklenir. Hastasınızdır, bir konuya çok takarsınız, birbirini çok etkilerler. Çocuğumda dikkat eksikliği var, bir yıldır ilaç kullanıyorduk ama faydasını görmedik. Şu an anne olarak sabrım kalmıyor, ilaçla önerebilecek bir şeyler var mı? Aile hekimi ve rehber öğretmeninizden başlayın. Dikkat eksikliği tanısını kim koymuş? Guatr'ı var mı? B12'si nasıl? Demir eksikliği var mı? Çocuğunuz kaç yaşında? Rehberlik online'a girin. Buradan dikkat testini yaptırın. Orada dikkat eksikliği çıkacak mı? Bakın. Bununla ilgili o kadar çok yapılacak şey var ki aile hekimi ve rehber öğretmenden başlayın. Dosya üzerinden takip edin. Kullandığınız ilaç eğer sadece metilfenidatsa öfkesini arttırır ki yani. Yani davranış sorunu başka bir şey, dikkat eksikliği başka bir şey. 2,5 yaşında oğlum var. İnat agresif. Ne yapmalıyım? Yani oğlunuz inat ya da agresif değil. Sadece evinizde çok fazla tutarsızlık var. Çok fazla kişi kabul etmiş. Eğer oğlunuz ağır otistik, mental retarde ya da ne bileyim gelecekteki ağır bir hastalığın öncülü değilse evde tutarsızlıklar var. Aile apartmanındasınız. Dede filan. Birisi hayır demeyi öğretmiyor. Ve 6 ayınız kalmış. 3 yaşına kadar hayır demeyi öğreteceksiniz. Bununla ilgili çocuk hekiminden, çocuk psikiyatrisinden de yardım alarak hareket edin. Çok küçük böyle ataraks gibi bir şeyle beraber gidebilirsiniz. Çünkü çok çok şey yapılabilir ya. Çok güzel şeyler yapılabilir yani. Yani 2,5 yaş ya. Sizden daha zeki, daha kaslı, daha bilgili, daha paralı falan. Yani nasıl size, yani ne demek inat yani? Yani mümkün değil yani. SOS anne babalara yardım, etkili anne baba eğitimi, harika kitaplar var. Bu emediliği kim yapar, profesyonel olduğunu nasıl anlarız? Emediliği tekniğini öğrenmiş herkes yapabilir. Ancak kimin profesyonel olduğunu, ne güzel bir soru. CV'sine bakar mısınız? Bunu nereden öğrendiğini, diplomasını sorgular mısınız? Yani benim diplomalarım duvarımda asılı, CV'm internette var. Kimin kim olduğu belli olmak zorunda yani. Kimin nerede eğitim aldığı belli olmak zorunda. Türkiye'de Karayipler'de bulunan, Karayipler'de abartmıyorum, Karayipler'de bir tane üniversite var. Türkçe eğitim verdiğini iddia ediyor. Ve burada psikolog yetiştiriyor. Ve bunlar Türkiye'de psikolog olarak çalışıyorlar. Hani olabilir mi böyle bir şey? Çok sıkıntılı. Girip bulabilirsiniz Karayipler'deki Türk Üniversitesi. 10 dakika kalmış. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum ama çok soru geldi. Yıllardır panikle uğraşıyorum. Evlat kaybı oldu. İyice bitirdi. Torba torba ilaç içiyorum. Başınız sağ olsun. Evlat kaybı dediyseniz burada yas ve komplike yas olabilir. Sadece panik değildir. Bu yüzden lütfen panikle ilgili videoları izleyin. Yasla ilgili videolarımız var. İzleyin. Çok ciddi bir psikiyatrik yardım alın. Dosya takibi yapılsın. Çok faydalı olur diye düşünüyorum. Anlattığınız şey korkunç. Yani Allah hiç kimseye vermesin bu acıyı. Ama ciddi bir yardım alın. Çünkü bu yardım olmadan sırf ilaçla da olacak bir şey değil bu. Yasın terapisi olmak zorunda. Hazmedilmek zorunda olan bir şey yas. Hangi mizaçta kişiler daha çok size ihtiyaç duyuyor? Kendi nasıl hastalıktan uzak durur? Öneriniz ne olur? Çalışmak ve sevmek demiş Freud. Bunlar genel öneriler. Herkesin bize ihtiyacı olur. Bu soruyu kim sordu bilmiyorum. Hani bir kadın nasıl ben kadın doğum masasına yatmayacağım diye diyemiyorsa çocukluktan başlayıp yaşlanana kadar hiçbir bunamayacaksın. Hiçbir anne baba kaybetmeyeceksin. Hiçbir uykusuz kalmayacaksın. Öyle bir şey yok. Yani herkes psikiyatrinin gelecek yani. Başka bir yolu yok. Boşuna debeleniyorsunuz yani. Boşuna debeleniyorsunuz. Zaten kimse bize zevkten gelmiyor. Bana gelen herkes iki kardiyolog, iki dahiliyeci, üç tane hoca, beş tane reikici, altı tane şakracı geçirip de geliyorlar. Hayat tutuyor kulağından, kafasını duvara vura vura getiriyor yani. 9 yıldır bipolarım. X ilaçlarını kullanıyorum. Korku duygum çok. İç sesim susmuyor. Kurtulamıyorum. İlaçları en yüksek dozları alıyorum. Ne yapabilirim? Altta yatan etken madde atlanmıştır. Etken atlanmıştır. İlaç seçiminde bir sorun vardır. Tanıda bir sorun vardır efendim. Bunu hekiminizle yakın olan size ekiple bir dosya, kendi dosyanıza kendiniz takip edin. Yani hekimleriniz atlayabiliyorlar. Hangi ilaç ne yaptı? Bir dosya nasıl oluşturulur ilgili program yapmıştık ilk hafta Spotify'da. Öyle bir dosya oluşturun. Hangi ilaç ne yaptı? Neden kestik? Ne oluyor? Hangi dozda kullanıyorsunuz? Hani en yüksek doz dediğiniz ne? Lityumun en yüksek dozu kan tüzüğü ile belirlenir mesela. Yani çok önemli bunlar. Tedavi gördüğümüz için düşüncelerimizi, tepkilerimizi hafife alan kişiye karşı nasıl da tavır almalıyız demiş Fatma Hanım. Aldırmayın. Yani siz de söylemeyin. Eğer eşinizse çok takmayın. Bunun dışındakileri de söylemeyin. Haklısınız. Stigma bizim hastalığımızda çok önemli bir sorun. Aa zaten delisin. Yani çok önemli bir sorun bu. Aldırmayın. Siz doğru olanı, bildiğinizi yapın. Hastalık etkisi kendi terapistinize konuşun. Bir de yakınlarınızla konuşacağınız şeyleri terapi ortamına sorun olarak getirin. Orada bunun tatbikatını yapın. Ne diyeceğim, nasıl diyeceğim, ne diyebilir, ben ne diyebilirim? Hani çok önemli terapistle çalışmak, boş sandalye çalışmaları yapmak, model çalışmak çok önemli bir şey. Gece Desirac kullanıyorum, faydasını gördüm. Şimdi yine uykusuzluk var. İlaçlar karaciğerde atılımı artmış olabilir, kan düzeyi düşmüştür. Duyarsızlaşmış olabilirsiniz. Uzun süre ilaç değişebilir, doz artabilir, ek yapılabilir. Uykusuzluğa neden olan şey saptanabilir. Demir eksikliği, B12, guatr, resteslek, EEG bozukluğu, ne bileyim aritmi, kalp kapak prolapsusu, kıl kurdu. Evet, kıl kurdu yani. Kıl kurdu ciddi uykusuzluk yapabilir yani. Çok öfkelendi, bağırarak konuşuyorum. Aynı şeyi tekrar duruyorum. Öfke kontrolü ile eğitimler alabilirsiniz. Klinik psikolog arkadaşlarımız, kitaplar, psikiyatri uzmanları. Bununla ilgili rol model geliştirip çok hızlı ilerleyebiliriz. Anksiyete sıkıntılı oldu. İnanılmaz ataklar yiyorum. Ataraks kesmiyor. İlaçla dönmek istiyorum. Ataraks psikiyatri ilacı değil. Ataraks bir alerji ilacı. Yani niçin ataraksla tedavi olmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Bu sıkıntıyı, işkenceyi niye çekiyorsunuz? Düzgün bir atak eğitimi, düzgün bir dosya takibi, çok düzgün bir psikiyatri uzmanı. Böyle yaşanmaz. Yapmayın. Lütfen yardım alın. Yani Atarax dediğim gibi bir alerji ilacı. Bazen sakinim ya da çok hafif uyku verdiği için filan çok hafif vakalarda verip geçiyoruz yani. Hani Atarax'ı mesela bence ben vermemeliyim yani aile hekimi filan vermeli. Çok hafif çünkü. Şuursuz alışveriş bir yakınım var, bu da rahatsızlık mıdır? Dürtü kontrol bozukluğuna bir bakın. İster bu alışveriş, ister para harcama, ister iddia, kumar bağımlılığı, araç kullanımı hepsinde etkilidir. Alışverişle ilgili, bağımlılığı ile ilgili makale çok fazla var. Rahatsızlık mıdır? Bir kişilik olabilir, başka bir şey olabilir, dürtü kontrol olabilir, bilmiyorum. Yine rehberlik online'da diagnostik test diye bir test var. Doldursun, kaba raporu birlikte okuyun. Bakın rapora yani. Takıntılar tedavi zaman ileriki yaşlarda zararı olur mu? Çocuğum 3 yaşında, şimdi 11 yaşında, 3 yaşında babası tarafından silah yalama oldu. Ondan sonra kaldı dedi. Hiç düğmeli giymiyor. Okula giderken sıkıntı yaşıyorum. Baba bizi vurdu, ondan sonra intihar. Of. Çok ağır travmalar bunlar. Çok ağır travmalar. Yardım alın. Rehber öğretmeninizden başlayın. Anlatın lütfen bu olayı. Eğer psikolojik danışmanlıktan mezun, PDR mezunuysa, psikoloji mezunuysa rehber öğretmeniniz, lütfen bunu anlatın. Ve oradan başlayarak yardım alın. Anlattığınız çok önemli bir komplike bir şey bu. Çünkü sırf onun 3 yaşında olması değil, sizin de travmanız var bulaşan. Çok büyük bir sıkıntı efendim. Çok lütfen yardım alın. Yani bunlar buralara sorulacak sorular değiller. Çok ağır sorunlar bunlar. Kişisel veri ve bilgi anlamında da çok ağır sorular. Kaygı bozukluğu tanısıyla ilaç kullandım. Kullanmıyorum. Mutlu değilim. Keyif vermiyor. Beceriksiz çok yani hissediyorum. Ağlayamıyorum. İyi niyetliyim. Hislerimi kaybettim. Mutsuzum. Dört dörtlük bir böyle depresif bir tablo tarif ediyorsunuz. Mevsim geçişi zaten. Yani dört dörtlük. Kaygı bozukluğunda tükenmiş, depresyona girmiş olabilirsiniz. Mevsim geçişinden olabilir. Kaygınız zaten afektif yapıdan olabilir. Çok hızlı bir klinik psikolog ya da psikiyatri uzmanı arkadaşımızı bulur musunuz? Çok hızlı. 16 yaşında oğlum bilgisayar bağımlı, çözüm bulamıyorum. Bununla ilgili bir sürü program yaptık. Samba diye bir program anlattık. Kültekin Hoca'nın geliştirdiği. Nasıl bağımlılıkla ilgili ve gençlerle ilgili mücadele edeceğimiz gibi Spotify ve YouTube'da var. Ne olur okuyun. Sesli olduğumda çok hızlı konuşuyorum, bağırıp konuşuyorum, kontrol edemiyorum. Klinik psikolog ve psikiyatri arkadaşımızdan yardım alın. Yani öfke kontrolü için, belki altta yatan hastalık için, titizliğinizden, yani neden olduğuyla ilgili. Yani bu çok komplike bir şey. Ama kolay hallediliyor. Yani bu kadar düzeyde, ilaçsız bu kadarsanız çok kolay halledebileceğini düşünüyorum. Dış dünyaya adapte olmak, özgüven gelişimi, korkmamak adına çocukluk travma sonucu gelişen kalıcı olumsuz duyguları ilişkileri nasıl aşabiliriz? Terapi burada çok işe yarıyor. Şema terapi özellikle ve kabul ve kararlılık terapisi. Hangi tür terapiler nedir diye Spotify'da eğitim yaptık. Bir bakmanızı rica ediyorum. YouTube'da da özür dilerim. Hep Spotify diyorum. Dışarıdan alınan östrojen miktarının ayarlanmaması psikiyatrik belirti verir mi? Kadın hormonları kadın ruh halini inanılmaz etkiliyor. Özellikle progesteron, bu tüp bebek tedavisinde kullanılanlar filan inanılmaz etkiliyor. Doğum kontrol hapları etkiliyor bazılarını. Psikiyatri ruh halini etkiliyorlar. Bunu kadın doğumcunuzla birlikte karar vermenizi öneriyorum. Aile hekimi, kadın doğumcu yetmiyorsa psikiyatri uzmanı. 8 yaşındaki çocuğumun karanlık ve yalnız uyumak isteme gibi korkular. Çocuğuma nasıl olamazsınız. Bunlar erken belirtiler. Bunlar erken kaygı belirtileri. Erken ileride obsesyona, kaygıya dönüşebilecek şeyler. Dikkatle izleyin. Tetikleyici bir neden, özel bir şey yoksa mutlaka çocuk psikiyatristi, mutlaka öncelikle, sonra olabiliyorsa da klinik psikolog vesaire olabilir. Gece korkuları var oğlumun. 12 yaşında yalnız yatamıyor. Ama geçmedi demişsiniz. Bir önceki soru, 4-5 yaşından beri bu şekilde geçer diye bekledik. Tabii ki geçmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok ciddi bir şey bu. Hemen çocuk psikiyatrisi. Hemen. Gece korkusu küçümsenecek bir şey değil. Konuşurken dilim dolaşıyor, bazı harfler yanlışlıkla neden olabilir. Konuşma terapistlerine gidebiliriz. Aile hekimine gidebiliriz. Eksikliklere bakabiliriz. Dili ve konuşma bozukluk terapistleri var. Bir ekip çalışması. Aile hekiminden başlayın. Ondan sonra devam edin adım adım. Çok kolay çözülüyor bunlar egzersiziyle de. Speech terapi diyorlar. Bunun egzersizi var. Konuşma ve dil terapisi diyorlar. Bende kapalı alan korkusu var. Çok ilaçlandı. Ataraks iyi geliyor. Çok sinirliyim. Aksi insanlar öldüresim geliyor. Ne yapmalıyım? Sizde sadece kapalı alan korkusu yok. Kaygı var. Muhtemelen özel bir kişilik yapısına sahipsiniz. Çünkü haksızlık karşısında tahammülsüzüm. Hep o kişiliklerin kullandığı kalıp cümleler. Ataraks sadece sizi sakinleştiriyor. Hafif bir ilaç. Çok ilaç denenmiş. Etkisi olmadığı kişiliği daha çok ihtimalini güçlendirir. Etkin dozlama, hangi ilaç, ne kadar süre, bu arada biyolojik faktörlere bakıldı mı, bir dosya takibi yapıldı mı, ne oldu bir psikiyatri uzmanından, terapi dosyonu olan, terapi yaklaşımı olan bir psikiyatri uzmanından yardım alır mısınız? Bu kadar ilaç öykünüz olduğu için söylüyorum. Benim güven sorunum var, özgüvenim yok, eşim hayırsız, sorumsuz bir olayım. Yani bu güven sorunu dediğiniz şey şema terapiyle halledilebiliyor ama bu güven, yani sosyal fobi de olabilir, çekingen kişilik bozukluğu da olabilir, afektif bir yapı da olabilir. Yani yine aile hekiminden başlayıp yardım alın. Israrla, dosya notları alarak, A4'lere notlar ala ala çalışa çalışa. Yani ben her gün sayfalarca e-posta okumak zorunda kalıyorum. Hani bu bir çalışma ve emek işi yani. Nasıl bir bahçeniz, odanız, eviniz birdenbire düzelmiyorsa kişilik karakter de birdenbire düzelmez. Ayrılamıyorum. Sinirli, vurdum duymaz, sorumsuz ama bir türlü son noktayı koyamıyorum. İki kızım var, onlar için sabrediyorum 9 senedir. Yani ilk söyleyeceğim şey ne güzel burada ad, soyad, cinsiyet bilmeden fetva verebilmek ne kadar büyük keyif. Ne olur üçüncü kızı yapmayın. Öncelikle bu. Çok dikkatli olun bu konuda. Lütfen herkes kendi hayatının kahramanı diye çok güzel bir kitap var. Evlilikle ilgili çok güzel tanımlar var sevgili Gülcan Özer ablamızın, meslektaşımızın. Bundan bir tanımlarınızı yapın. Kendi notlarınızı alın. Sonra da bir eş terapisine gidin. Oluyorsa olup olmayacağına bakın. Çocuklar için evlilik sürdürülmüyor. Sürdürülemiyor. Hatta daha kötü olabiliyor. Yani sinirli vurdum duymaz iki kızınız da olabiliyor 10 yıl sonra. Bu yüzden hani sorduğunuz sorunun net bir yanıtı yok. Tercih ve bedelleri var. Yavaşça çalışın bunu. Yoksa tükenirsiniz. Hocam fibromiyaljik tamamen psikolojik midir? %99,9 fibromiyalji hastalarının kaygı bozuklukları var. Fibromiyaljik tanısında kullanılan tüm ilaçlar antidepresan. Ben bu yüzden fibromiyaljik tanısına inanmıyorum. Bizim somatik ağrı tanımızdan farkını da hiç anlamadım. Hiç anlayamadım yani 20 yıldır. Çok acı çektim, ezildim. Can dayanmıyor, kaldıramıyorum artık. Niye sürdürüyorsunuz efendim? Yani ağaç değiliz yani. Kalkıp gidebiliriz. Eğer sürdürüyorsanız bizimle ilgili bir defektir. Yine aile hekiminden başlayıp yardım alın. Yüce Hoca'nın kitabını okuyun. Yani yardım alın. İnterneti var. Yani kitapları var. 2021 yılındayız. Yani lütfen sizin için de bence iyi değil. Kim hor görüp eziyorsa o da yani mutlu olmayan biri karşı tarafı nasıl mutlu edecek? Bu iki de hiç kimse için iyi değil bunlar. Yani bunlar da lütfen çözüm bulmalıyız. Yani 2021'deyiz. Bilim var, akıl var, usul var, erkan var. Hani bunlar da yetmiyorsa hani edep bile, geleneksel o edep dediğimiz şey bile bunu kaldırmaz. Hani hor görmeyi kaldırmaz yani. Sigortada ilgilenmiyorlar. Özel seans ne kadar? Bakın, sigortada ilgilenmiyor değil. Öncelikle ortadaki arkadaşlarımız. Yani ilgilenemiyorlar. Psikiyatri, kadın doğum, çocuk günde 100 hasta görmemeli. Yanlış bu. Bu sistemi doktorlar belirlemiyor. Ne yapsın oradaki meslektaşım? Yani önüne koyuyorlar ve bunu göreceksin diyorlar yani. Özel seans dediğiniz şey, yani her gün, her hafta, her ay gitmek zorunda falan değilsiniz. Önce tanınız belli olmalı. Benim yılda iki kere gördüğüm remisyonda hasta var. Ya yani yılda iki kere görüyorum. Özel seansı 1.000 lira olsa ne olur? Yani tüm bunlar sizin hastalarınıza, koşullarınıza, bulunduğunuz kente, bunlara bağlı bir şey. Ha, hiç de çok olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü klinik psikolog arkadaşımızın ücreti, yani 150 liraya gören var, 250'ye gören var, 350, yani gider o, tabanı yoktur ama var yani. Çok ciddi yardımlar alabiliyorsunuz. Online olarak da var yani. Önemli olan kimden yardım alıyorsunuz? Niteliği ne? Bunları nerede öğrenmiş? İşin profesyoneli mi? Dosya takibiniz yapılıyor mu? Her bir checklist, bir kontrol listesi üzerinden tüm dosya takibi yapılabiliyor mu ya? Bakmakta fayda var. Ben çok teşekkür ediyorum sorular için. Son derece yoğundu. Ben de teklemeden tek tek yanıt vermeye çalıştım. Kırdığım, yanlış örnek verdiğim bir şey varsa asla amacım bu değil. Gerçekten tıbbi, bilimsel ve yapıcı olmaya çalışıyorum. Bu noktada hani teşbihte hata olduysa, benzetmelerimde hata olduysa, bir dil sürçmesi yaşadıysam gerçekten özür dilerim. Zaman ayırdığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Sorduğunuz sorular bende bir sürü yeni soruları yanıtlıyor, şeyi uyandırıyor. Beni bu kadar beslediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek salı görüşmek üzere. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.